Ayrım 27, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 277. Lanon söyleniyordu. Buranın havası da pek pis. Yukarıya havalandırma deliği açamaz mıydık? Rip Addy dehşet içinde kalmıştı. Aman efendimiz, buraya işçi getirirsek sonra ne olur? Hazineyi görür görmez daha bir yana haber salarlar. Dört krallıkla da ne kadar hırsız uğursuz varsa buraya koşar. Bu nedendedir ki krallık hazinesinin yeri ve içindekiler böylesine gizli tutuluyordu. Burayı sadece kral, baş rahip, baş rahibe, Rib Addy ve dört hazine görevlisinden öte kimse bilmiyordu.
Ne olacak canım, işçiler işi tamamlar tamamlamaz hemen tanrılara gönderirim, olur biter.
Rib Addy şaşırıp kalmıştı. Bir süre sakalını kaşıdı, sonra ''Ama havalandırma yolu açarsak hırsızlar, uğursuzlar buraya girerler, rutubet de girer, tüm bunlar zarar görür sonra.'' Lanon, Rib Addy'nin her türlü değişikliğe her zaman karşı çıktığını bildiğinden fazla üstelemedi. Öyle ya, 200 yıldır nasıl geldiyse 200 yıl daha öyle gidebilirdi. Lanon, Orta Krallık madenlerinden son gelen altınların istiflenmesini seyretti. Sayım bitti, sonra çıktılar. Rib Addy demir kapıyı mühürledi. Kil levhaya Ulu Aslan'ın işaretini bastı. Merdivenlerden çıktılar, güneşli kapıdan arşive geçtiler. Raflar krallığın kayıtlarıyla doluydu, pek az boş yer kalmıştı. Yakında burayı genişletmenin de bir çaresini düşünmek gerekecekti. Astarte gölüne vardıklarında Rib Addy yanından ayrıldı. Lanon da dört rahibenin yardımıyla soyundu. Gölde yıkandı, giyindi, kehanet odasına yöneldi. Verimli toprak bayramına 2 hafta kalmıştı. Ne yazık ki Huy bu bayrama yetişemeyecekti. Bu yüzden kehanet odasına girdiğinde Lanno'nun suratı iyice asılmıştı. Hırsını alacak birini aradı, gözü yukarıya tahtına kurulmuş kahine ilişti. Bu büyücü onu her zaman huzursuz etmiş, hep canını sıkacak şeyler söylemişti zaten. Bu kehanet oturumlarını hiç mi hiç sevmiyor, yine de gelmeden, kahine danışmadan yapamıyordu işte. Söylediklerinin çoğunu politik yönden hiç de boş durmayan din adamları sınıfının etkisiyle söylediğini bile bilendi. Tanit de Ulu Aslan ile bu oturumlardan hiç hoşlanmıyor, ondan korkuyordu. Güzel ama vahşi bir yırtıcı kuşla bir kafese kapatılmak gibi bir şeydi bu. Adamın ne yapacağı, ne söyleyeceği önceden kestirilemezdi ki. Çok zaman Huy perdelerin arkasında gizlenmiş olur, varlığıyla onu desteklerdi. Ama bu sabah yalnızdı işte, üstelik hastaydı. Gece çok sıcaktı, karnındaki çocukla taş gibi ağır geliyordu artık. Yatağından ter içinde kalkmış, sabah yediklerini de kusmuştu. Yine oluk oluk terliyordu. Safranın acılığı da hala ağzından gitmemişti. Ayrıca burası boğucu sıcaktı. Kral da durmadan bir şeyler soruyordu. Tanit hazırlıksızdı. Boş boş karşılıklar veriyor, kendisi de söylediklerine inanmıyor, zihnini toparlamaya, Huy'un öğrettiklerini hatırlamaya çabalıyordu. Kral ise gittikçe huzursuzlanıyor, önünde bir aşağıya bir yukarı dolaşıyor, onu yoruyordu.
''Haydi büyücü haydi, geleceği gören kadın, basit bir soru bu, cevap versene.''
Kral şimdi karşısında durmuş, bir ayağını Tanit'in oturduğu tahtın taş basamağına dayamış, alaycı bir sesle soruyordu. Tanit ise soruyu duymamıştı bile, birden midesi bulandı, başı döndü, kendinden geçer gibi oldu. Sonra kendi sesini bile güçlükle duydu ama söyledikleri kendisini de şaşırttı.
''Lanon Hikanus, Opet'in son ulu aslanı, geleceği sorma çünkü senin için gelecek karanlık ve ölüm demektir.''
Lanon'un da şaşkınlıktan dona kaldığını gördü. Yüzünün sarardığını, dudaklarının mermer gibi bembeyaz kesildiğini gördü. Yine de kendini tutamıyor konuşuyordu.
''Lanon Hikanus, zamanın tutsağı, kafesinin demirlerini arşınlayıp durma boşuna. Seni karanlık bekliyor.''
Lanon başını sallıyor, bu sözleri unutmak istiyor gibiydi.
''Lanon Hikanus, tanrıların geçip gidiyor, yukarıya doğru uçuyorlar, seni karanlığa terk ediyorlar.''
Lanon elleriyle yüzünü gizlemeye çalışarak tahttan geri geri uzaklaşıyor ama sözler acımasızca onu izliyordu.
Lanon Hikanus, sen ki geleceği bilmeye çabalıyorsun, şunu bil öyleyse. Gelecek tıpkı bir aslanın tedbirsiz yolcuyu gözlediği gibi pusuya yatmış seni beklemektedir.
Lanon bağırdı ve dehşeti sonsuz bir şiddete dönüştü. Hain! Tahtın basamaklarına bir sıçrayışta tırmanarak kahini yakaladı, yüzüne iki şamar indirdi. Kızın başı duvara vurdu, kukuletası düştü, saçları dağıldı. Tanit hiç ses çıkarmadı. Şimdi tokatlar yağmur gibi iniyor, etine vurdukça şaklıyordu. Onun bu sessizliği Lanon'un öfkesini büsbütün arttırdı. Kızı yakaladığı gibi tahtın merdivenlerinden aşağı sürükledi. Seni büyücü diyerek yere çaldı. Tanit yuvarlanarak düştü, doğrulmaya çabaladı. Lanon'un tekmesini tam karnına yedi. Kralın ayakları her yanına tekmeler yağdırırken iki büklüm kala kaldı. Lanon onu bir yandan tekmeliyor, bir yandan da çevresine bakınıyor, bir silah arıyordu. Sonra birden kehanet odasına rahibeler doluştu. Lanon soluk soluğa çekildi, çılgınlığı geçiverdi. Ama hala tepeden tırnağa tir tir titremekteydi. Sonra döndü, Tanit'i öyle taşların üzerinde inilder bırakarak çıktı gitti. Astarte kutsal kuralı başrahibinin odasında toplandı ve ulu aslanın dileği okunurken hepsi de kendi düşüncelerine dalmış sessizce dinlediler. Kurul başrahibe ile iki yaşlı danışmanından oluşuyordu. Ufak tefek maymuna benzer suratlı rahibe alma dedi ki, ''İyi ama rahibelerimizden birini ulu aslanın dünyasal benliğine nasıl teslim edebiliriz ki? Böyle bir örnek yaratabilir miyiz? Çocuk neyle suçlanıyormuş?'' Eğer doğru yoldan çıktıysa onu yargılamak ve cezalandırmak bize düşer. Krala meydan okumak pahasına bile olsa içimizden birini savunmak zorundayız. 40 yaşlarında olan ve baş rahibeliğe en yakın aday rahibe Haka söze karıştı. Şu kahin kız Opet'e geleli o ikinci plana düşmüştü. Üstelik tarihte bütün kahin rahibeler zamanla baş rahibe oluyorlardı. Bu yüzden rahibe Haka, üstelik baş rahibin de gözdesi olan Tanit'i hiç çekemiyordu. Ayrıca sapık emellerini belli etmiş, kızdan yüz bulamamıştı. Bunun için de ona diş biliyordu.
İyi ama kralın isteklerine karşı gelecek kadar güçlü müyüz biz?
Evet, gerçekten hepsi de pek iyi bilirlerdi ki Opet kralına soylu olsun, rahip olsun, dost olsun, düşman olsun kimse karşı gelemez. Sonunda baş rahibe konuştu.
Belki de kızın herhangi bir günah işlediği, bir suça karıştığı kanıtlanacak olursa, en iyisi onu çağırtıp sorguya çekelim.
Tanit, Aina'nın yardımıyla ve güçlükle yürüyerek odaya girdi. Aina kurul üyelerine bağırdı.
Bu çocuk hasta, canı yanıyor, hiç acımanız yok mu sizin? Onu ne diye böyle hasta yatağından kaldırıp çağırıyorsunuz?
Rahibe Haka onu susturdu. Tanit'in yüzüne baktı. Yara bere içindeydi. Bir gözü morarmış, kapanmış dudağı çürümüş, şişmişti.
Aina, izin verin de otursun bari. Ayakta duracak hali yok dedi.
Kurulun huzurunda hiç kimse oturamaz.
Tanrıçamız adına.
Tanrıçanın adını ağzına alma koca karı. Hadi sen çık, kızı burada bırak bakayım.
Ayna karşı koyacak gibi oldu ama rahibe Haka ayağa kalkınca korktu. Ayağını sürüye sürüye dışarı çıktı. Tanit de ayakta sallanıyordu. Haka pek mutluydu şimdi. Şu kıza dilediği gibi işkence edebilirdi artık. Tanit ancak irade gücüyle ayakta durabiliyordu. Bacakları karnının altı kurşun bağlanmış gibi ağırdı. Sorulan soruları da pek anlamıyordu. Rahibe Haka kralı böylesine kızdırmak için neler söylediğini soruyor, rahibelerin tümünü de krala karşı çıkmakla tehlikeye attığından söz ediyordu. Sonra hep aynı şeyi soruyordu.
Ne söyledin krala?
Bilemiyorum rahibe, hatırlamıyorum. O sözler benim sözlerim değildi. Bilmiyorum, sanki bir başkası söylüyordu.
Kim söylüyordu? Tanrıçanın kendisi mi yoksa?
Tanit artık dayanamadı, dizlerinin bağı çözüldü, karnına müthiş bir sancı saplanmıştı. Birden kanı üstünü başını, bacaklarının arasını ve yerdeki taşları kızıla boyayı verdi. Tanit iki büklüm yüzü koyun yere kapaklandı, inlemeye başladı. Rahibe Haka hemen yanına koştu, eğildi. Tanit'in eteklerini kaldırdı. Sapıkça bir merakla dizlerini aralayıp baktı. Doğrulurken bir zafer kazanmış gibi gülüyordu.
''İşte aradığınız günah kutsal anamız, işte günahın kanıtı, Tanrıçaya karşı işlenmiş büyük bir günah bu, bağışlanamaz.''
Tanit usulca ''Hayır söylemeyeceğim.'' dedi. Çürükler geçmiş, şişler biraz iner gibi olmuştu. 10 gündür yataktaydı, çok zayıf düşmüştü. ''Benim için onca değerli olan bir şeyi sözlerle kirletemem, size onun adını veremem.'' Baş rahibe diyordu ki, ''Çocuğum biliyorsun büyük bir günah işlemişsin, burada senin canın söz konusu, unutma.'' Tanit bir rahibe Haka'ya, bir de Lennon Hikanus'a baktı. ''Benden nasıl olsa bir can aldınız, ötekini de alın, olsun bitsin. Nasıl olsa beni öldürmeye kararlısınız, ne söylesem bu kararınızdan caymayacaksınız. İyi ya, ben de çocuğumun babasının adını vermeyeceğim. Bu günahı ona karşı da kullanmanıza izin vermeyeceğim işte.'' Rahibe Haka dedi ki, ''Aptalca inat ediyorsun, nasıl olsa eninde sonunda öğreniriz.''
''Bu neden bunca önemli anlamıyorum. Önemli olan sizinle ulaşmak istediğiniz yerin arasına dikilmem değil miydi? Önemli olan benim kehanette bulunmam değil miydi? Siz bu kehaneti yok etmeye kalkışıyorsunuz. Tanrıların hakkınızda verdikleri hükmü geri almalarını sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama boşuna uğraşıyorsunuz. Lanon Hikanus, kader rüzgarları esmeye başladı bile. Onları durduramazsınız ki.''
Lanon onun sözünü kesti. ''Yeter artık. Boşuna yitirecek zamanım yok benim. Bu saçmalıkları da daha fazla dinleyemem. Şu büyücünün yanındaki o yaşlı kadını getirin bakayım.''
Ayna gözlerini kırpıştırarak karşısına dikildiğinde kral ulu orta sordu.
''Görevlerini çiğnedin. Şu tanrıçanın ineğine binen boğanın adını ver bakalım.''
Ayna ağladı, bir şeyler bilmediğini söyledi. Diz çöktü, yalvardı. Kralın tüneyinin eteklerini öptü. Lanon onu ayağıyla itiverdi. Rahibe Haka'ya döndü.
''Seni yanlış tanımadımsa eğer bir erkeğin işini gözünü kırpmadan yapabilecek güçtesin. Bunun da hakkından gelebilir misin?''
Rahibe Haka dudaklarını yaladı. Gözlerinde korkunç bir pırıltı, başını salladı.
''Önce kollarını kır. Büyücü de yakınında olsun da olan biteni iyice görsün.''
Rahibe Haka aynayı tutup çekti, ayağa kaldırdı. Sonra kolunu büktü, büktü, kıracak gibi büktü. Tanit bağırdı.
''Durun, bırakın onu. Size çocuğun babasının adını vereceğim ama yalnız krala.''
Lanon buyurdu, ''Bizi yalnız bırakın.''
Yalnız kaldıklarında Tanit gururla meydan okurcasına babanın adını verirken Lanon'un bir tokat yemiş gibi sarsıldığını gördü.
Sonunda sordu, ''Ne kadardır sevişiyordunuz?''
''5 yıldır.
Demek böyle. Anlaşılan onun sevgisini paylaşıyormuşuz.
Hayır efendimiz, paylaşmıyorduk. O yalnız beni seviyordu.
Geçmişten konuşur gibi konuşuyorsun. Çok da doğru yapıyorsun.''
Sonra döndü dışarı, göle bakarken içinden, ''Aramıza hiçbir şey girmemeli, hiç kimse. Ona ihtiyacım var benim.'' diye geçirdi.
''Nasıl olacak efendimiz? Zehirle mi yoksa hançerle mi? Bir Astarte rahibesini nasıl öldüreceksiniz? Benim tanrıçamın malı olduğumu unuttunuz mu?''
''Hayır, unutmadım. Bunun içindir ki verimli toprak bayramının 10. günü seni ona göndereceğim. Opet'in tanrılara habercisi olarak sen gideceksin.''
Tanit dehşetle fısıldadı.
''Huy buna izin vermez.''
''Huy uzakta, Astarte gölünden çok uzaklarda.''
''Bu yüzden sizden nefret edecektir, ölünceye dek onu büsbütün yitireceksiniz.''
''Ama bu emri benim verdiğimi bilmeyecek ki, onu ele verdiğini, adını bana söylediğini hiçbir zaman öğrenemeyecek.'' ''Hayır, onu yitirecek olan sensin, kazanacak olan da ben. Görüyorsun ya, ona ihtiyacım var ve benim ihtiyacım seninkinden çok daha önde gelir.''
Onu önce sedyede taşıdılar. Nereye gittiklerini, ne kadar gittiklerini hiç bilmiyordu. Çünkü kendinde değildi. Sonradan zorla yürüttükleri zaman bile gözlerini, ellerini bağlamışlardı. Pis pis ter kokularını duyuyordu. Sorularına karşılık alamıyor, sadece itilip kakılıyor, sendeleyecek olursa da mızrak ucuyla dürtülüyordu. Çok fena dayak yemişti, her yanı yara bere içindeydi. Ama ciddi yara almamış, kemikleri filan kırılmamıştı. Baltasını savurdukça birçoğunu öldürmüştü. Ama anlaşılan canlı olarak yakalama emrini almış olmalılar ki onu öldürmekten kaçınmışlardı, hatta sakatlamaktan bile. O gece bir yerde konakladılar. Ertesi gün yine yürüdüler. Hep öyle, gözleri bağlıydı. Gürültülerden kalabalık bir yere geldiğini anlıyordu. Sonunda onu durdurdular. Deri bağlar bileklerini kesiyor, her yanı acıyordu. Müthiş de susamıştı. Bir ses gürledi, Wendy dilinde sordu. ''Demir pençeliği arayan kimmiş? Kuş ayaklıyı kim arıyormuş?'' Huy sustu, ne diyeceğini, nasıl davranacağını kestiremiyordu. Sonra bileklerindeki bağlar kesildi, parmaklarını ovuşturdu. Gözlerini bağlayan sargıyı açtı, gözleri kamaşarak baktı. Gördüğü manzara karşısında yüreği hop etti. Geniş bir düzlüğün ortasındaydı. Çepeçevre dağlarla kuşatılmış bu düzlük silme karaderili savaşçılarla doluydu. Sadece Huy'un çevresinde 100 adımlık kadar bir yer boş bırakılmıştı. Huy bu kalabalığı dehşetle tahmine çalıştıysa da boşuna. Kim bilir kaç kişiydiler. İnanılır gibi değil, sanki karabasan görüyordu. Sıcaktan ve şu kalabalığın baskısından boğulacak gibi oldu. Bir kaçış yolu arar gibi umutsuzca çevresine bakındı. Storch yakınında duruyordu. Omuzuna da akbabalı baltayı vurmuştu. Huy adamın ihaneti karşısında kızar gibi oldu. Ama her nedense bu yeni durumun akıl almaz dehşeti karşısında bu ihanet önemsiz kalıyordu. O ses yeniden gürledi. ''Ulu kara canavarı arayan kimdir? Aslanı avlamaya kalkışan kimdir?'' Ve birden kalabalık dalgalandı, ileride duran alçak çıplak tümseye bir adam tırmandı. Başındaki upuzun balıkçıl tüylerinden tacı ve üstüne çıktığı tümsek onun boyunu büsbütün uzatıyor, tanrı gibi bir yaratığa dönüştürüyordu. Pars derisinden harmanisi yerlere dek iniyordu. Storch akbabalı baltayı götürüp kralın ayaklarının dibine bıraktıktan sonra geri geri çekildi. Kral ortada dikili duran Huy'a baktı. Huy ağrılarını sızılarını unutmaya, topallamamaya çabalayarak kendini toparladı. Tümseye yaklaştı, başını kaldırıp Manatasi'ye baktı. Pön dilinde bunu tahmin etmeliydim dedi. ''Beni öldürmen gerekirdi.'' diyen Manatasi, Harmanisi'nin kıvrımları arasından demir pençeyi kaldırarak ''Beni bununla silahlandıracak yerde öldürmen gerekirdi.'' ''Ama anlamıyorsun ki, senin canını almak bana düşmezdi. Bir and içmiştim ben.''
''Demek hala sözünde duran birisin.'' derken Manatasi'nin sesinde bir alay belirtisi yoktu.
Huy usanmıştı artık, çok yorgundu, hiç kuşkusuz ölecekti. Ama işte ölüme de boyun eğiyordu. Ölüme karşı direnecek, savaşacak gücü bile kendinde bulamıyordu. Başka türlü yaşanmaz ki. Manatasi pençesiyle kalabalığı gösterdi.
''Nasıl bir mızrak hazırladığımı görüyorsun değil mi? Bana kim kafa tutabilir?''
''Pek çoğu kafa tutmaya kalkışır.''
''Sen de mi?''
''Böyle bir fırsatın elime geçeceğini hiç sanmıyorum.''
Manatasi bulunduğu yükseklikten ufak tefek kambura baktı. Onun parçalanmış tünüğüne, kıtık olmuş sakalına, suratındaki kollarındaki yara berelere baktı. Ama o bitkin ve yenik düşmüş haliyle bile kendi yazgısını tartışırken yine de boyun eğmeyişi onu düşündürdü. Huya dedi ki,
''Adamlarımdan hiçbiri konuştuğumuz dili anlamaz, rahatça konuşabiliriz.''
Huy şaşırmıştı ama bu ani değişiklik ilgisini uyandırmamış da değildi.
''Senin canını bağışlayayım, Huy ben Amon. Bana gel, Opet'in ulu aslanına verdiğin sevgi ve hizmeti bana ver. Kocayıncaya dek yaşarsın.''
''Peki niye beni seçiyorsun?''
''Seni bekledim, geleceğini biliyordum. Casuslarım seni kolluyordu. Ama seni böyle çarçabuk ellerime teslim eden kaderin oldu. Sana ihtiyacım var, senin bilgine, senin anlayışına, senin insanlığına ihtiyacım var. Onun için seni seçiyorum.
Elini kestiğim için beni bağışlıyor musun?
Canımı da alabilirdin, almadın.
Peki Hulya madenlerinde yediğin kırbaçları da bağışlıyor musun?
Manatasi'nin yüzü buruştu, gözleri parladı.
''Onu asla bağışlamam ama onda senin suçun yoktu.
Ya setteki kıyımı onu bağışlıyor musun?
Sen bir askersin, başka türlü davranamazdın.
Manatasi hala öfkeden titriyordu ve huy uçurumun ta kıyıcığında dolaştığının farkındaydı. Ama bu adamın gücünü ve zayıflığını ölçmek için içinde dayanılmaz bir istek duyuyordu işte.
Peki benden beklediğin nedir? Yanımda yürü, Opet'e karşı, o akıl almaz vahşiliğine karşı, o müthiş tanrılarına karşı yanımda yürü. Sen yanımda şu ordu da arkanda oldukça dünyayı yönetirim.
Ne yazık ki yapamam bunu.
Neden yapamazsın? Söyle neden? Opet kötü bir yer, yok edilmeli.
Ama benim vatanım, benim toprağım, benim yurttaşlarım, benim tanrılarım onun için kötü olamazlar. Manatasi homurdandı.
Bense seni akıllı biri sanırdım.
Akıl insanı ancak bir yere kadar götürebilir. Sonrası duygularına, yüreğine kalmıştır.
Öyleyse önerimi geri çeviriyorsun demek. Bunu yapmakla ölümü seçtiğini de biliyorsun değil mi?
Evet. Manatasi elini kaldırdı. Demir pençe güneşte parladı ve huy o elin indiği zaman öleceğini anladı. Ölümü tartıştığı kadar sakin karşılamak için kendini hazırladı. Manatasi arkasını döndü, sonra içini çekti.
Sen benim canımı bağışlamıştın, ben de seninkini bağışlıyorum dedi.
Huy sevincinden bayılacak gibi olmuştu. Ölmek istemiyordu, artık oğlunu görebilecekti, yüreği burkuldu.
Git dön Opet'e, kralına dön. Ona söyle, de ki Manatasi, ulu kara canavar kuzeyden yola çıktı, seni yeryüzünden silmeye geliyor, böyle söyle.
Düşmanını uyarman doğru mu? Sana böyle mi öğretmiştim ben?
Manatasi güldü. Uyarının ona yararı olmaz ki. Burada gördüklerini anlat ona. Bu orduyu anlat. Anlat ki korkusundan eli ayağı boşansın. Anlat. Onu bulmaya geleceğim. Her şeyi yerle bir edeceğim. Onun anılarına varıncaya dek. Dünya onu tamamen unutacak. Ona söyle geliyorum. Hem de çok çabuk geliyorum. Haber ver.
Manatasi yerden aldığı akbabalı baltayı huya uzattı.
Haydi git artık. Birbirimize hiç borcumuz kalmadı. Bundan sonra ne sen benden bir şey isteyebilirsin, ne ben senden. Ödeştik. Bir daha karşılaştığımızda seni öldüreceğim.
Birbirlerine dokunacak kadar yakın ama yine de araya okyanuslar girmiş kadar uzak durup bakıştılar. Huy döndü. İki yana açılıveren, yoluna engel olmaya kalkışmayan savaşçıların arasından topallaya topallaya yürüdü gitti. 27. ayının sonu. Sayfa 287.